Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Riyaz-ı Salihinden hadis-i şerifler okuyoruz. Zulümle ilgili hadis-i şeriflerdeyiz şu anda. 216. hadis-i şerif. Ebu Ümame İyas bin Salebe El-Harisi radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yemin ederek bir Müslümanın hakkını alan kimseye Allah cehennemi vacip kılar, cenneti de haram eder. Men iktata'a hakkam ri'in müslimin bi yeminihi fakat evceballahu lehun nar ve harrama aleyhil cenne. Alışverişte, ticarette çok oluyor. Yemin billah ediyor, işte şu fiyata kurtarır kurtarmaz, şunu aldım böyledir. Eğer bu yalan yeminse diyor, karşıdaki insan da inanıyordur yemin ettiği için. Onun için haksız yere yüksek fiyatla fazla ücret alırsa veya benzeri başka türlü bir şekilde yalan yeminlerle Müslümanın malını haksız yere alırsa Allah Teala ona diyor cehennemi vacip kılar, cenneti haram eder. Bir şahıs kalktı ve dedi ki ya Resulallah şayet o küçük ve değersiz bir şey ise, yani böyle küçük bir şey elde etti. Yeminle bir kalem aldı işte kardeşinden. Ne bileyim küçük basit bir eşya kopardıysa ne olacak? Bunun üzerine Efendimiz misvak ağacından bir dal bile olsa böyledir buyurdular. Erak ağacından. Bir dal parçası, bir ağacın dal parçası bile olsa misvak, yani şöyle 10-15 santim bir çubuk, değersiz, basit, ucuz bir şey bile olsa, yani hiçbir şekilde böyle bir haksızlık yapmayın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ravi Ebu Ümame İyas bin Salebe kimdir? Ensardan bir sahabi. Daha çok künyesi olan Ebu Ümame adıyla meşhurdur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir gazvesine giderken Ebu Ümame'nin annesi çok hastaydı. Buna rağmen Bedir'e gitmek istemiş ancak Peygamberimiz onun cihada çıkmasına izin vermeyerek annesine bakmasını istemişti. Dön annene bak, hizmet et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'den döndüğünde Ebu Ümame'nin annesi vefat etmişti. Allah Resulü defnedilmiş olduğu halde onun üzerine cenaze namazı kıldı. İnne salateke sekenun lahum. Senin namazın onlar için bir sükunet sebebidir diye Efendimiz'e ümmetine merhameti, şefkati sebebiyle onların istifade etmesi için elinden geleni yapıyor. Ebu Ümame Peygamberimizden 3 hadis rivayet etmiştir. Onun hadislerini oğlu Abdullah, Mahmud bin Lebit ve Abdullah bin Ka'b bin Malik rivayet etmişlerdir. Radiyallahu anhum ecma'in. Hadiste geçen yemin yalan yere edilen yemindir. Yalan yemin ile veya helal olmayan herhangi bir yolla bir Müslümanın hakkını almak zulümdür. Haksızlıkla, aldatarak yalan yere yemin eden kimse bu hareketinin helal olduğuna inanarak böyle davranırsa dinden çıkar, kafir olur. Yani yalan yere yemin etmek helaldir, alabilirsin. Bu takdirde ebediyen cehennemde kalır. Yemini helal görmez fakat bile bile yalan yere yemin edersin. Ya helal değil ama ihtiyaç var şimdi, ne yapalım, Allah affeder, sonra tevbe ederiz gibi düşüncelerle yaparsa o takdirde de bu yalancılığının ve zulmünün cezasını cehennemde çeker. Ancak ebediyen cehennemde kalmaz. Allah Teala'nın böyle bir kimseye cehennemi vacip, cenneti haram kılmasının sebepleri bunlardır. Bir Müslümanın alınan hakkını sadece maddi haklardan biri olarak düşünmek doğru olmaz. Müslümana yapılan iftira, haksız yere verilen ceza, namus ve haysiyetine söz söylemek gibi şeyler de birer haktır. Hatta bunlar maddi şeylerden daha önemli ve önceliklidir. Yani manevi olarak moralini bozmak, sıkıntıya düşmesine sebep olmak, uzun süre işte sıkıntılı bir hayat yaşamasına sebep olmak, bu tür şeyler daha önemli. Hadiste Müslümanın hakkı diye özellikle belirtilmesi gayrimüslimin hakkının helal sayıldığı gibi bir düşünceyi akla getirebilir. Halbuki gayrimüslimin hakkı da aynı şekilde haramdır. Müslümanın hakkını almanın hükmü ne ise gayrimüslimin hakkını almanın hükmü de aynıdır. Bu hakkın az veya çok, küçük veya büyük olması da haksızlığın hükmünde bir değişiklik meydana getirmez. Özellikle burada Müslüman belirtilmiş, Müslümanların hürmeti sebebiyle ama anlaşmalı olan, savaş halinde olmayan gayrimüslimlerin hakları da aynı şekilde korunmuştur. Hadisten öğrendiklerimiz, başkalarının hakkını gasp etmek haramdır. Hakkın azı da çoğu da müsavidir. İki, helal olduğunu inanarak yalan yere yemin eden ve başkasının malını gasp eden kimse, iman dairesinin dışına çıkar ve ebediyen cehennemde kalır. Ancak helal saymayan ve tövbe eden böyle değildir. Helal sayarak yaptı da sonra tövbe etti, imana geldi, şehadet getirdi. 3. Kul hakkının azı da çoğu da haramdır. Adi bin Amire radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Mal tahsili için memur tayin ettiğimiz bir kimse, bizden bir iğneyi veya ondan daha küçük bir şeyi gizlese, bu hıyanet olur ve o şeyi kıyamet günü getirir. Getirir ve onun cezasını görür. Buyurdular. Men isteamelnahu minkum ala amelin. Yani kime bir vazife versek, vali tayin edersek, memur tayin edersek, o da diyor bir iğneyi bile gizlerse, yani kendisine zimmetine geçirirse, kıyamet günü onu alır gelir, herkesin huzurunda onu görülür, rezil olur, hesabını verir, cezasını çeker. Bunun üzerine Ensardan siyah tenli bir adam ayağa kalktı. Şu anda hala gözümün önündedir. Adamın diyor ayağa kalkıp konuşması hala gözümün önünde canlandı şu anda. Ravi bunu söylüyor ve şöyle dedi. Ya Resulallah, benden memuriyeti geri al. Bana bir görev vermiştin ya Resulallah, onu benden geri al dedi diyor. Peygamberimiz hayrola ne oldu buyurdu. Adam, biraz önce söylediklerinizi işittim ya Resulallah. Yani memur bir malı, iğne kadar bir malı zimmetine geçirirse hesabı var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben o sözü şimdi de söylüyorum buyurdu. Tekrar ediyorum, aynı şeyi tekrar söylüyorum. Sizden kimi mali bir göreve tayin edersek, o malın azını da çoğunu da getirsin. Vazife karşılığı kendisine verilen ücreti alır, alması yasak olanı ise almaz. Zaten o memuriyet karşılığında ona bir ücret veriliyor. O ücret onun hakkı, onun dışındakiler hakkı değildir. Bu her zaman için geçerli olan bir husus. Kamuda görevli olan memurlar bu konuya dikkat edecekler. Adi bin Amira el-Kindi ravi kimdir? Bir sahabi, Ebu Zürare diye künyesi var. Dedesinin ismi Ferve'dir. İbnül Esir, Adi bin Ferve diye anılan sahabinin de aynı kişi olduğunu söylemiş. Yani Adi bin Amira bin Ferve olduğunu söylemiş. İbn İshak'ın nakletine göre onun Müslüman oluşu şöyle gerçekleşmiştir. İbn-i Şehla isimli bir Yahudi alimi, Allah'ın kitabı Tevrat'ta cennetlik bir kavimden bahsedildiğini ve onların özelliğinin yüzleri üzerine Allah'a secde etmeleri olduğunu belirterek, bunun ancak Yahudiler olabileceğini ve onların içinden Yemen'den bir peygamber çıkacağını söylemiş. Yahudi alimi kitapta okuyor. Diyor ki bir kavimden bahsediyor burada. Bu kavim cennetliktir. Allah'ın sevdiği bir ümmettir. Bunların özellikleri şudur. Birisi de yüzleri üzeri secde ederler. Ah diyor, işte bu tarif tam Yahudilere uyuyor diyor. İşte bunlar Yahudilerdir demiş. Ve de onlardan bir peygamber çıkacak Yemen taraflarından demiş. Bunlar bizim kitabımızda yazıyor. Adi, Beni Haşim'den bir peygamber çıktığını duyunca İbn-i Şehla'nın kendisine söylediklerini hatırlayarak kalkıp Resul-i Ekrem'e gelmiş. Ya Yahudi alim böyle demişti. Bak şimdi duydum. Mekke'de bir Beni Haşim'den bir genç peygamber olduğunu iddia ediyormuş. Bir gideyim bakayım. Acaba onun söylediği özellikler var mı? ve onun ashabını yüzleri üzerine secde eder vaziyette namaz kılarken görüp beklenen peygamberin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu anlayarak İslam'ı kabul etmiş. Gelmiş bakmış ki namaz kılıyorlar. Yüzlerini yere koyarak secde ediyorlar. Bunu görünce Yahudi alimin verdiği bilgi bunlara tıpatıp uyuyor. Demek ki cennetlik olan Allah'ın razı olduğu ümmet bu ümmettir diyerek Müslüman olmuş. Adi Kufe'de yerleşmişti. Efendimizin vefatından sonra Kufe'ye yerleşmiş. Hazreti Osman'ın öldürülmesinden sonra Kufe'den ayrılıp Cezire'ye yerleşti. Tarihçi İbni Haysem'e onun Cezire'de vefat ettiğini söyler. Vakidi ise 40 senesinde Hicri'yi Kufe'de vefat ettiğini bildirir. Bazı kaynaklar ölümünün Ruha'da olduğunu da söyler. Adi'den hadis rivayet edenler arasında kendi oğlu ve kardeşi Urs vardır. Radıyallahu anhum ecmain. Açıklamalar: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devletin mali işlerini tanzim için bir takım kimseleri memur olarak vazifelendiriyordu. Bu vazifeliler zekat toplama, ganimet malını muhafaza etme, vergi alma ve benzeri vazifeleri yerine getirirlerdi. Beytülmale sahip çıkma, memurların maaşını dağıtma gibi işte bilinen şeyler, idari görevler. Toplanan bu malların her birinin sarf yerleri de farklıydı. Devlet bunları toplamak ve dağıtmakla yükümlüydü. Bu vazifeler yapılırken son derece dikkatli ve dürüst olmak gereklidir. Bunlar âmeye ait mallar olduğu için en küçük bir haksızlık bile hıyanet sayılır. Yani bugün belki en büyük sıkıntımız, derdimiz bu israf. Yani bunu asgari seviyede, ihtiyaçları asgari seviyede tutmak lazım. Bir makam araçları diye bir şey var diyelim mesela. En lüks araç, lüks tutkunu memurlarımız var. İdarecilerimiz var. İşte en lüks, en lüksü ihtiyaç olmadığı halde belki bunun için nice ümmetin malı harcanıyor, israf ediliyor. Bunların tabii ki hesabı Allah tarafından sorulacak. En küçük hıyanete bile büyük günah sayılıyor ve büyük günahlardan addediliyor. Bir ağaçtılı kadar bir şey bile alsa, kıyamet gününde devlet malını çalan kimsenin o malla birlikte gelmesi şiddetli bir tehdit olup sahibinin cehennemlik olduğunun delili kabul edilir. Çalınan malın az veya çok olması arasında bir fark yoktur. Allah onun sırtına yüklüyor çaldığı malları. Yürü bakalım mahşer yerine, hesaba. Orada büyük bir korku var, dehşet var. Bütün herkes toplanmış. Rezil olmak var. Herkes günahının örtülmesini istiyor. Ama bakıyorsun bir adam sırtında çaldığı mallarla geliyor. Herkes de biliyor ki bu adamın çaldığı, hıyanet ettiği malı boynuna Allah yüklemiş. İşte başka hadislerde diyor, boynunu, kimsinin boynunda develer var, kimsinin koyunlar, sığırlar, bağırıyorlar, böğürüyorlar. Başka mallar bunlarla geliyor. Anlaşılıyor ki bu haksızlık yapmış. Rezil oluyor tabii ki orada, perişan oluyor insanlar içerisinde. Devlette memuriyet görevi almaya düşkün olmamak, ancak vazife verilmişse bunu en iyi ve en dürüst biçimde yerine getirmek İslam dininde önemli prensiplerdendir. Görevli memur kendisi için tayin edilmiş olan ücretin dışında hiçbir şeyi alma hakkına sahip değildir. Bahane bulmamak lazım. İnsanın bahanesi bu. Ya maaşımız çok düşük, yaptığımız işe bak, bizim yaptığımız işin karşılığı değil bu, aslında bizim yaptığımız iş daha çok maaşı hak ediyor diye bir yol bulup kendisine işte oradan kenardan biraz daha alırsa bu bir haksızlık olmuş oluyor. Ayrıca görevli olduğu sürece hediye kabul etmesi de caiz görülmemiştir. Önceden beri hediye geliyorsa ne âlâ, ama görevi memuriyet sebebiyle hediye geldiyse diyor, bu da caiz görülmemiştir. O konuda da dikkatli olmak gerekiyor. Hadisten öğrendiklerimiz: az olsun çok olsun devlet malına ihanet büyük günahlardandır ve kişinin cehenneme girmesine sebep olur. Az olsun çok olsun devlet malına ihanet büyük günahlardandır ve kişinin cehenneme girmesine sebep olur. 2. Topluma ait bir görev kendisine emanet edilen kimse vazifesini hakkıyla yerine getirmeli, emanete hıyanet etmemeli ve kendi şahsi çıkarını ön plana geçirmemelidir. hakkı olmayan bir şeyi almamalı, almışsa geri vermeli ve tevbe etmelidir. 3. Kendine güveni olmayan devlette görev almamalı. Yani ben kendime sahip olamam, hesap konusunda dikkatli olamam diyorsa hiç o işe girmesin. Memuriyete aşırı derecede düşkün olunmamalı. Vazife istenilmez verilir. Prensibine riayet esas olmalıdır. Yani şu anda bazı insanlar çok hırslı bir şekilde bir makam elde etmek için uğraşıyor. Sebebini işte o makama geçerse orada haksız kazanç elde etmek istiyor. Yani haramını, helalini düşünen yok. Veya çok iyi insanlar bazen, çok iyi sağlam insan bir yere geliyor, bir makama geliyor. Diyorlar ki makam insanı bozar, o makamda bozulmaya başlıyor. Artık bu sefer haram mal almaya başlayabiliyor çeşitli kılıflarla. 4. Devlette görevli olan kimse hak ve vecibelerinin salahiyetinin bilincinde olmalıdır. An Umar ibn-i Khattab radiyallahu anhu gal, lemme kâne yevmu Khayber, ekbele neferun min ashabin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Fekalu fulanun şehit ve fulanun şehit, hatta merru ala raculin. Fekalu fulanun şehit. Fekalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, kella inni ra'eytuhu finnar fi burdetin galleha ev abaetin galleha. Ravahu Müslim. Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Hayber gazvesi günüydü. Hayber savaşı oluyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir grup geldi ve savaş bitmiş demek ki, sakinleşmiş. Bir grup geldi. Falanca şehit, falanca da şehit diye bahsediler. Yani geçerken savaş meydanına bakıyorlar. Aa, falanca şehit olmuş. Şurada şehit olmuş diyorlar. Yani şehit olanları gördükçe. Sonra bir adamın yanına geldiler. Falanca kimse de şehit olmuş dediler. Aa, falanca da yerde yatıyor. O da şehit olmuş. Tespit yapıyorlar. Şehitlerin tespiti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayır diyor. Ben onu ganimetten çaldığı bir hırka veya bir aba içinde cehennemde gördüm. Allah bana gösterdi. Bu adam ateşin içerisinde alev alev yanıyordu. Sebebi de üzerinde de bir aba yanıyor, hırka yanıyor, bir ceket. Demek ki bunu diyor ganimet malı paylaşılmadan önce, devlet başkanı, komutan paylaştırmadan önce almış. Haksız olarak aldığı için bu zulmün içerisinde yanıyor, gördüm diyor. Hayber gazvesi hicretin 6. yılında oldu. Şehitlik dünyada ulaşılabilecek mertebelerin en üstünü olduğu için sahabe-i kiram gazvelerde şehit olanlara gıpta ederlerdi. Gıpta ile, o ne güzel, bu da şehit olmuş. Bu da şehitlik mertebesine ermiş diye gıpta ile bakıyor. En sonunda efendim hayır diyor, o şehitlik mertebesine erememiş. Burada şehit olanları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber vermelerinin sebebi de bu imrenme duygusudur. İmrenerek bakıyorlar. Ya Resulullah falanca da şehit olmuş, ne güzel, ne mutlu ona. Çünkü sahabe Allah Teala'nın şu ayetini çok iyi biliyor ve bu ayetteki ölümsüzlerden olmak istiyorlardı. Bakara suresi 154. ayet. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Hayır, onlar diridirler ama siz farkında olamazsınız. Şehitlik kişinin birçok günahına kefaret olduğu halde âmmenin malına, kamunun malına hıyaneti ve kul haklarını ortadan kaldırmaz. Bu sebeple Peygamber Efendimiz şehit olduğu haber verilen bir kişinin ganimetten çaldığı bir hırkadan dolayı cehennemde olduğunu bildirmiş, âmme malına ihanetin ve kul hakkının affedilmeyeceğini ümmetine öğretmiştir. Savaşırken demek ki almış, kullanmış, orada da şehit olmuş. Ganimet toplanan yere getirmesi gerekirken ve bu ibret olarak Peygamberimize gösterilmiş, Peygamberimiz de ashabına bildirmiş, aman kamu malına dikkat edin diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir kimsenin ahiretteki akıbeti hakkında verdiği bilgi, onun gayb ile ilgili verdiği haberler cinsindendir. Çünkü Allah Teala Resulüne gelecekle alakalı birçok şeyi bildirmiş, Peygamberimiz de onlardan bazısını ümmetine açıklamıştır. Bir uyarı görevi var. Efendimiz'e Cenab-ı Hak o bilgiyi veriyor. Peygamberimiz de o vazifeyi yerine getiriyor. Hadis-i şeriften öğrendiklerimiz, âmenin malına, ganimet malına hıyanat büyük günahlardandır. Şehitlik âme malına ihanete ve kul hakkına kefaret olmaz. Şehit de olsa, yüksek bir mertebede olsa kul hakları kalır. Bugün insanlar bakıyorlar, hayatta zulme uğruyor, haksızlığa uğruyor. İnancı olan diyor ki nasıl olsa Cenab-ı Hak benim hakkımı alacak. Bu insan şehit de olsa alır, peygamber de olsa alır. Peygamber haksızlık yapmaz da, faraza peygamber de haksızlık yapacak olsa ondan da Allah hakkını alır, bana verir. Kafir de olsa alır, zalim de olsa, güçlü de olsa, yani Cenab-ı Hakk'ın gücü herkese yeter, benim hakkımı alır diyor. Nasıl olsa rahat oluyor. Ama inançsız bir insan, ahiret inancı yoksa, Allah inancı yoksa, bakıyor dünyada zulümler var, ben de zulme uğruyorum. Gücü yetiyorsa o da zulmediyor. Ama gücü yetmiyorsa, çalışıyor, dinliyor, hakkını alamıyorsa, diyor ki bu dünya zulüm dünyası. Bana hep zulmediliyor. Ben bunun karşılığını geri alamayacağım. Öyle inanıyor yani. Bu buhrana giriyor, sıkıntıya giriyor. İsyan ediyor. Hatta intihar ediyor. Dolayısıyla inançsızlık bu açıdan hakikaten dünya hayatını zindana çeviren çok kötü bir durum. Bunaltıcı bir durum. İnançsız bir şekilde bir insan yaşaması bu dünyada hakikaten zor. Ama inancı olursa çok rahatlıyor. Haksızlığa uğramamaya çalışır. Uğrarsa da rahat olur. Nasıl olsa bu hak benden, bana geri gelecek. Cenab-ı Hak bu hakkı benim için alacak diye. Bir rivayet nakledelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefat ettikleri hastalıkları esnasında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ile Abbas radıyallahu anh Ensar toplantılarından birine uğramışlardı. Ensar orada ağlıyorlardı. Bir oturmuşlar, bir meclis, ağlaşıyorlar. Hazreti Ebubekir veya Hazreti Abbas radıyallahu anhuma niçin ağlıyorsunuz diye sordular. Ensar, Nebi Ekrem Efendimizin bizimle beraber oturdukları zamanları hatırladık. Ne güzel günlerdi. Efendimiz bizimle otururdu, sohbet ederdi. Şu anda rahatsız, onu kaybetme korkusuyla ağlıyoruz dediler. Hazreti Ebubekir yahut Hazreti Abbas Resulullah Efendimizin yanına girip kendilerine Ensar'ın teessürünü arz etti. Ya Resulullah, Ensar toplanmış, üzüntü içerisindeler, ağlıyorlar. Bunun üzerine Nebi Ekrem Efendimiz mübarek başlarını siyah bir kumaş kenarıyla sarıp mescide geldiler. Baş ağrısı var. Baş ağrısını durdurmak için sararlar ya, böyle sıktırırlar ki ağrı geçsin diye. Efendimiz de böyle ağrılarını dindirmek için sarmış. Minbere çıktılar. Bugünden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir daha minbere çıkmadılar. Yani son çıkışları oldu. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdular. Ashabım, size Ensar'ı tavsiye ederim. Çünkü onlar benim cemaatim, sırdaşlarım ve eminlerimdir. Ensar'ın bana çok iyiliği dokundu. Vefa olarak onlara iyilik edin. Onlar üzerlerine düşen yardım vazifesini Akabe gecesi söz verdikleri gibi yerine getirdiler. Akabe beyatlarına söz vermişlerdi. Sözlerini tuttular. Şimdi bu vazife mukabilinde hakları kalmıştır ki o da cennet. Şimdi haklarını alma sırası geldi. Onu da cennette alacaklar. Şu halde siz Ensar'ın iyilik edenlerine teveccüh ve ikram ediniz. Hadler haricindeki kusurlarından da vazgeçiniz ve affediniz. Yani haram olan, ayet ve hadislerle belirlenmiş bir cezaya gerektiren bir şey yaptılarsa o tamam, Allah'ın hükmü yerine gelecek, ama onun dışındaki ufak tefek kusurlarını da affedin diyor Efendimiz. Bu şekilde Ensar'ını koruyor, onlara karşı vefa görevini yerine getiriyor. Onlara hayırla davranın, iyilikleri varsa ne güzel, kabul edin, onlara ikramda bulunun, hürmet edin, saygı gösterin. Ufak tefek hatalar varsa onları da affediverin, İşi büyütmeyin diye Ensar'a iyi davranmalarını Efendimiz tavsiye ediyor. Ashabına büyük bir vefa örneği sergilemiş oluyor kıymetli dinleyenler. Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızı burada sona erdiriyoruz. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.